Ayrım 26.
Burjuvazinin gelişmesiyle birlikte piyade ve topçu gitgide daha kesin bir silah durumuna geldi. Topçuluğun baskısı altında savaş zanaatı tamamen sınai yeni bir sınıfı, mühendisler sınıfını kendine katma zorunda kaldı. Ateşli silahların gelişmesi çok yavaş oldu. Birçok ufak tefek buluşlara karşın top ağır, arkebüs kaba kalıyordu. Tüm piyadeyi donatacak etkili bir silah geliştirmek için 300 yıldan çok bir süre gerekti. Piyadenin silahlanmasında süngülü çakmaklı tüfek ancak 18. yüzyılın başında kesinlikle mızrağın yerini alır. O zamanki piyade talimde güzel bir görünüşe sahip ama az güvenilir ve yalnızca sopayla bir arada tutulabilen prenslerin hizmetindeki paralı askerlerden oluşuyordu. Toplumun en bozulmuş öğeleri arasından ve çoğu kez zorla askere alınmış düşman savaş tutsaksıları arasından toplanmıştı ve bu askerlerin yeni tüfeği kullanabildikleri tek savaş biçimi de en büyük gelişmesine 2. Frederick çağında erişen saf taktiğiydi. Bir ordudaki tüm piyade çok uzun, derin bir dörtgen biçiminde 3 saf üzerinden diziliyor ve savaş düzeninde ancak blok olarak hareket ediyordu. Olsa olsa iki kanattan birinin biraz ilerlemesi ya da gerilemesine izin veriliyordu. Bu beceriksiz yığın ancak tamamen düz bir alan üzerinde düzenli bir biçimde ama gene de yavaş bir tempoyla dakikada 75 adım hareket edebiliyordu. Çarpışma sırasında savaş düzenini değiştirmek olanaksızdı ve bir kez piyade ateşe başladıktan sonra utku ya da bozgun çok çabuk bir tek atışta belli oluyordu. Pek kullanışlı olmayan bu saflar, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda gerçi talim yapmasını bilmeyen ama gene de yivli karabinalarıyla daha iyi ateş eden asi çetelerle çarpıştılar. Bu çeteler kendi öz çıkarları için savaşıyorlar, yani paralı asker birlikleri gibi savaştan kaçmıyorlardı ve İngilizlerle onlar gibi saf durumunda dizilerek ve açık alanda çatışmaktan hoşlanmıyor, onların karşısına ormanların örtüsü altında dağınık ve çok hareketli avcı grupları biçiminde çıkıyorlardı. Saf burada güçsüzdü ve görünmez ve ele geçmez düşmanlara yenik düşüyordu. Avcı grupları biçiminde düzenlenme, değişmiş bir insan öğesine özgü yeni savaş yöntemi bir kez daha bulgulanıyordu. Amerikan devriminde başlamış bulunan şeyi gene askersel alanda Fransız devrimi tamamladı. Koalisyonun o denli iyi yetiştirilmiş paralı ordularına karşı devrimin de kötü talim görmüş ama kalabalık, tüm ulusun yığın olarak silah altına alınmasından başka çıkaracak bir şeyi yoktu. Ama bu yığınlarla Paris'i korumak, yani belirli bir bölgeyi örtmek gerekiyordu ve bu iş açıkta yapılan bir yığın savaşında bir utku kazanılmaksızın yapılamazdı. Basit avcı savaşı yetmiyordu. Yığınların kullanımı için bir kuruluş bulunması gerekiyordu ve yürüyüş koluyla bu kuruluş bulundu. Kol düzeni iyi talim görmemiş birliklerin bile hayli düzenli ve hatta daha büyük bir yürüyüş hızı, dakikada 100 adım ve daha çok, ile hareket etmelerini sağlıyordu. Eski saf düzeninin katı biçimlerini çökertmeyi, her türlü alan üzerinde, yani saf için en elverişsiz alanlar üzerinde de savaşmayı, birlikleri gereksinmelere uygun bir biçimde ve dağınık avcıların savaşı ile bağlılık içinde kümelendirmeyi, düşman saflarını yedekte tutulmuş yığınlarla konumun en uygun noktasında bozma zamanı gelene değin onları tutmayı, oyalamayı ve güçten düşürmeyi sağlıyordu. Eğer sonunda avcılarla yürüyüş kollarının bağdaşımına ve ordunun bütün sınıflardan oluşmuş tümenler, ya da özerkli birlikler biçimindeki bölünmesine dayanan ve taktik bakımından olduğu denli stratejik bakımdan da yetkinliğinin doruğuna Napolyon tarafından vardırılan bu yeni savaş yöntemi zorunlu bir duruma geldiyse bu, özellikle insan öğesinin Fransız devrimi askerinin değişmesi nedeniyle oldu. Ama bunun teknik alanda büyük bir önem taşıyan iki ön koşulu daha vardı. Birincisi sahra toplarının Griboval tarafından gerçekleştirilen ve şimdi onlardan beklenen daha hızlı bir hareketi olanaklı kılan daha hafif top kundakları üzerine montajı, ikincisi de o zamana değin namlunun düpedüz bir uzantısı olan tüfek dipçiğinin kamburlaştırılması. Fransa'da 1777'de ortaya çıkan bu av tüfeğinden aktarma yenilik, tek başına alınmış bir düşmana vurma şanslarıyla birlikte nişan alınmasını sağlıyordu. Bu gelişmeler olmasaydı eski silahlarla avcı kolları biçiminde eylemce harekat yapılamazdı. Tüm halkın silahlandırılması biçimindeki devrimci sistem az sonra zenginler yararına bedel yöntemiyle birlikte askerlik yoklamasıyla konskripsiyon sınırlandırıldı ve kıta Avrupası büyük devletlerinden çoğunda bu biçim altında kabul edildi. Yalnızca Prusya kendi Landwehr sistemiyle halkın askersel gücüne daha büyük bir ölçüde başvurmayı denedi. Prusya ayrıca 1830 ile 1860 arasındaki yetkinleştirilmiş bulunan ağızdan dolma yivli tüfek tarafından oynanan geleceği olmayan rolden sonra bütün piyadelerini en modern silahla namlu dibinden doldurulan yivli tüfekle donatmış olan ilk devlettir. Prusya 1866'daki başarılarını işte bu iki koşula borçludur. Fransız-Alman Savaşı'nda her ikisi de namlu dibinden doldurulan yivli tüfek kullanan iki ordu ve her ikisi de Prusyalıların yardımıyla yeni silahlanmaya, daha uygun bir savaş biçimi bulmaya giriştikleri, bölük kolu bir yana bırakılırsa, özsel olarak eski çakmaklı tüfek ve kaval topçağının kuruluşlarına benzer taktik kuruluşlara sahip olma koşuluyla ilk kez olarak karşı karşıya geldiler. Ama 18 Ağustos'ta Saint-Privat'ta Prusya Muhafız Birliği ciddi bir bölük kolu deneyi yapmak isteyince savaşın en kızgın kesimlerinde bulunan 5 alay en çok 2 saat içinde mevcutlarının 3'te 1'inden çoğunu 176 subay ve 5114 er yitirdi ve o günden sonra bölük kolu da tıpkı tabur kolu ve saf gibi savaş kuruluşu olarak değerden düştü. Dipnot, genellikle Gravelotte Savaşı adıyla tanınan savaş. Bundan böyle her türlü sıkışık kuruluşu, her türlü düşman ateşi altında bırakma girişiminden vazgeçildi. Ve Alman tarafında artık yalnızca şimdiye değin hedefi vuran kurşun yağmuru altında kolun her zaman dağılarak kendisine dönüştüğü ama yukarılarda her zaman disipline aykırı bulunarak karşı çıkılan yoğun avcıyla savaş verildi ve aynı biçimde düşmanın ateş alanı içinde koşar adım bundan böyle tek yer değiştirme biçimi durumuna geldi. Bir kez daha er subaydan daha açık göz çıktı. Şimdiye değin yararlılığını namlu dibinden doldurulan tüfek ateşi altında gösteren tek savaş biçimini içgüdüsel bir biçimde buldu ve komutanlığın direncine karşın onu başarıyla kabul ettirdi. Fransız-Alman Savaşı daha önceki bütün dönüm noktalarından bambaşka anlamda bir dönüm noktası gösterdi. Önce silahlar öylesine yetkinleşmiştir ki herhangi bir altüst edici etki yapmaya yetenekli yeni bir gelişme artık olanaklı değildir. Elde gözün gördüğünden daha ırak bir uzaklıktan bir tabura vuruş yapabilecek toplar, tek kişiyi hedef alarak aynı şeyi yapan ve doldurulmaları nişan almaktan daha az bir zaman isteyen tüfekler bulundukça, bütün öteki gelişmeler düz ovada savaş bakımından az çok birdir. Özsel olarak gelişme çağı bu yandan kapalıdır. Ama ikinci olarak bu savaş, bütün kıta Avrupası, büyük devletlerini Prusya yedek ordusu, Landwehr sistemini daha da güçlendirerek ülkelerinde uygulamak ve böylece onları birkaç yıl içinde zorunlu olarak yıkıma götürecek askersel bir yük altına girmek zorunda bıraktı. Ordu devletin asıl ereği oldu, kendi başına bir amaç durumuna geldi. Halklar artık yalnızca asker olmak ve ölmek için varlar. Militarizm Avrupa'yı egemenlik altına alıyor ve yutuyor. Ama bu militarizm kendinde kendi öz yıkımının tohumunu da taşıyor. Çeşitli devletlerin kendi aralarındaki rekabet, onları bir yandan ordu, donanma, top tüfek ve benzeri için her yıl daha çok para harcamaya, yani mali çöküşü gitgide hızlandırmaya, öte yandan zorunlu askerlik hizmetini gitgide daha ciddiye almaya ve işin sonunda bütün halkı silah kullanmaya alıştırmaya, yani onu belli bir anda askeri komutanlık hazretleri karşısında istencini kabul ettirmeye yetenekli kılmaya zorluyor. Ve bu anda halk yığını, kent ve tarım işçileriyle köylüler, bir istenç sahibi olur olmaz gelir. Bu noktada hanedan ordusu halk ordusu durumuna dönüşür, makine görev yapmayı kabul etmez. Militarizm kendi öz gelişme diyalektiğiyle ölür. 1848 burjuva demokrasisinin burjuva olduğu ve proleter olmadığı için gerçekleştiremediği şeyi, çalışan yığınlara içeriği kendi sınıf durumlarına karşılık düşen bir istenç verme işini, sosyalizm kuşkusuz başaracaktır. Ve bu militarizmin ve onunla birlikte bütün sürekli orduların içten parçalanması anlamına gelir. İşte modern piyade tarihimizin derslerinden biri bu. Bizi yeniden Bay Düring'e götüren ikincisi ise, orduların tüm örgütlenmesinin ve savaş yönteminin ve sonuç olarak Utku ve Bozgun'un, insan ve silahlanma öğelerinin maddesel yani ekonomik koşullarına, yani nüfus ve tekniğin nitelik ve niceliğine bağlı bulunduğudur. Avcı kolları biçiminde savaşmayı ancak Amerikalılar gibi avcı bir halk yeniden bulgulayabilirdi. Ve onlar eğer avcı idiyseler bu salt ekonomik nedenlerden ötürü böyleydi. Tıpkı şimdi eski eyaletlerin aynı Yankilerinin salt ekonomik nedenlerden ötürü artık balta girmemiş ormanlarda değil ama buna karşılık yığınların kullanılmasını, orada da çok ileri götürdükleri borsa oyunu, spekülasyon alanında, gelişigüzel silah atan köylüler, sanayiciler, denizciler ve tüccarlar durumuna dönüşmüş bulunmaları gibi. Yığın ordularını kendisi için çarpıştıkları mutlakiyetçiliğin askersel imgeleri olan eski katı safların, üzerlerinde parçalandıkları özgür hareket biçimleriyle aynı zamanda ancak burjuvaziyi ve özellikle köylüyü ekonomik bakımdan kurtaran Fransız devrimi gibi bir devrim bulabilirdi. Ve teknik ilerlemelerin askersel alanda uygulanabilir oldukları ve uygulandıkları andan başlayarak savaş yönteminde ve üstelik çoğu kez ordu komutanlığının isteğine karşı vakit geçirmeden ve hemen hemen zorla değişiklikleri, hatta altüst oluşları nasıl zorunlu kıldıklarını örnekleriyle gördük. Ayrıca savaş güdümünün üretkenlikle cephe ve cephe gerisindeki ulaştırma araçlarına nedenli bağlı olduğunu Bay Düring'e daha bugünden açıklamaya yetenekli olmayan iyi bir as subay da yoktur. Kısacası her yerde ve her zaman zorun onu kazanmazsa zor olmaktan çıktığı utkuyu kazanmasına yardım eden şey, ekonomik gücün koşulları ve araçlarıdır ve askerlik zanaatını Bay Düring'in ilkelerine göre karşıt görüşten hareketle düzeltmek isteyecek kimse sopadan başka bir ürün elde edemez. Dipnot, Prusya Genelkurmayı'nda bu da çok iyi bilinir. Genelkurmay'da yüzbaşı Bay Max Jans bir bilimsel konferansta savaş işlerinin temeli her şeyden önce genel olarak halkların ekonomik yaşam biçimidir der. Kölnische Zeitung, 20 Nisan 1876, sayfa 3. Eğer şimdi karadan denize geçersek, yalnızca son 20 yıl bize bambaşka bir önemde bir altüst oluş daha sunar. Kırım Savaşı'nın savaş gemisi daha çok yelkenle hareket eden ve ancak güçsüz bir yardımcı buhar makinesi bulunan 2 ya da 3 tahta güverteli, 60 ile 100 topla donatılmış bir gemiydi. Bu gemi özellikle 50 kiloluk 50 kental çeken 32'lik toplar ve yalnızca 95 kental çeken birkaç 68'lik top taşıyordu. Savaşın sonuna doğru ortaya ağır, hemen hemen hareketsiz ama o zamanki topçuluk için diş geçirilmez devler, zırhlı yüzen bataryalar çıktı. Az sonra çelik zırh savaş gemilerine de aktarıldı. Başlangıçta henüz ince 4 parmaklık pus, bir kalınlık, o zaman son derece ağır bir zırhlama sayılıyordu. Ama topçuluğun gelişmesi az zamanda zırhlamayı geçti. Birbiri arkasına kullanılan her zırhlama kalınlığı için onu kolayca delen daha ağır yeni bir top bulundu. Bugün bir yandan 10, 12, 14, 24 parmak kalınlıklara İtalya 3 ayak kalınlığında zırhlı bir gemi yaptıracak, öte yandan namluları 25, 35, 80 ve hatta 100 ton 20 kentallik çeken ve 150, 200, 700 ve 1000 kiloluk mermileri daha önce görülmemiş uzaklıklara atan yivli toplara gelmiş bulunuyoruz. Bugünün savaş gemisi 6 ila 8 bin beygirlik bir güçle 8 ile 9 bin ton arası çeken döner kule ve 4 ya da en çok 6 ağır toplu, su kesimi çizgisi altında düşman gemilerini batırmaya yönelik bir mahmuz biçiminde uzanan bir prova ile zırhlı uskurlu dev gibi bir buharlı gemidir. Bu üzerinde buharın yalnızca hızlı hareket işini değil ama pilotaj, çapa manevrası, kulelerin dönüşü, topların nişan alma ve doldurulması, suyun pompalanması, kendileri de kısmen buharla hareket eden filikaların denize indirilip çıkarılması ve benzeri işlerini de gerçekleştirdiği tek bir dev makinedir. Ve zırhlama ile top atışlarının etkililiği arasındaki yarış sonuna ermiş olmaktan öylesine uzaktır ki bugün bir gemi hemen hemen genel bir biçimde artık kendisinden beklenene yanıt vermiyor ve daha denize indirilmeden eskiyor. Modern savaş gemisi büyük sanayinin yalnızca bir ürünü değil ama aynı zamanda onun bir örneği, ne var ki her şeyden önce para israfı üreten yüzen bir fabrikadır. Büyük sanayinin en gelişmiş olduğu ülke hemen hemen bu gemilerin yapım tekelini elinde tutar. Bütün Türk zırhlıları, hemen bütün Rus zırhlıları, Alman zırhlılarının çoğu İngiltere'de yapılır. Kullanımı ne olursa olsun çelik zırh plakaları hemen yalnızca Sheffield'de imal edilir. Avrupa'nın en ağır toplarını sağlamaya yetenekli 3 metalurjik işletmeden ikisi, Woolwich ile Elswick, İngiltere'nin, üçüncüsü de Krupp, Almanya'nın malıdır. Bay Düring'e göre ekonomik durumun belirleyici nedeni olan dolaysız siyasal zorun tersine ekonomik duruma nasıl tamamen bağımlı bulunduğu, deniz üzerindeki zor aletinin, savaş gemisinin, yalnız üretimin değil ama kullanılmasının da nasıl modern büyük sanayinin bir kolu durumuna geldiği, burada en elle tutulur bir biçimde görülüyor. Ve bu durumdan zorun ta kendisi denli, yani şimdi bir gemiye sahip olmak için vaktiyle bütün bir küçük filo için harcadığınca para harcayan ve bu pahalı gemilerin daha denize inmeden eskimiş, yani değerden düşmüş olmasına katlanması gereken ve ekonomik durum adamının, mühendisin, şimdi gemide dolaysız zor adamından, kaptandan çok daha önemli olmasına, kuşkusuz tıpkı Bay Düring gibi canı sıkılan zorun kendisi, yani devlet denli bozulan kimse yoktur. Bizimse tersine zırhla top arasındaki bu yarışmada, savaş gemisinin aşırı inceliğin doruğuna değin yetkinleştiğini, bu durumunsa onu çok pahalı olduğu denli savaş içinde elverişsiz bir duruma getirdiğini, dipnot, büyük sanayinin deniz savaşı için son ürününün kendiliğinden hareketli torpilin yetkinleşmesi, bu sonucu gerçekleştirmeye yönelmiş gibi görünüyor. Bu koşullarda en küçük torpidobot, en güçlü zırhlıdan daha üstün olacak. Bu satırların 1878'de yazıldığı unutulmasın. Engels'in bu ayrıcı 1885'te 3. baskıya eklenmiştir. Ve bu savaşımın deniz savaşı alanına dek tüm öteki tarihsel olaylar gibi militarizmin de kendi öz gelişme sonuçları yüzünden batıp gideceği yolundaki hareketin o iç yasalarını, o diyalektik yasaları açığa vurduğunu görmekle hoşnutsuzluk duymamız için hiçbir neden yoktur. Öyleyse ilk öğenin önce dolaylı bir ekonomik güçte değil, dolaysız siyasal zorda aranması gerektiğinin hiç de doğru olmadığını burada da açıkça görüyoruz. Tersine, zorun kendisinde ilk öğe olarak ne görünür? Ekonomik güç, büyük sanayinin güç araçlarına sahip olma olgusu. Deniz üzerinde modern savaş gemilerine dayanan siyasal zor, kendini dolaysız olarak değil, ama ekonomik güç, metalürjinin yüksek gelişimi, usta teknisyenler üzerindeki yetki ve verimli kömür ocakları dolayımına bağlı olarak gösterir. Ama bütün bunlar neye yarar? Gelecek deniz savaşında başkomutanlık Bay Düring'e verilsin ve o bütün ekonomik durumun kölesi zırhlı filoları ne torpil ne de başka patlayıcılar kullanarak ama yalnızca kendi dolaysız zorunun etkisiyle ortadan kaldıracaktır. 4. Bölüm. Zor Teorisi. Son. Doğa egemenliğine genel olarak ancak insan egemenliği sayesinde geçilmiş bir egemenlik olması gerçekte çok önemli bir özelliktir. Toprak mülkiyetinin geniş alanlar üzerinde değerlendirilmesi, önce insan bir kölelik ya da toprak köleliği biçiminde kullaştırılmaksızın hiçbir zaman ve hiçbir yerde gerçekleşmemiştir. Nesneler üzerinde ekonomik bir egemenlik kurulmasının ilk koşulu, insanın insan üzerindeki siyasal, toplumsal ve ekonomik egemenliğidir. Yalnızca büyük bir toprak sahibi fikrine bile, bu fikrinin içine aynı zamanda onun köleler, toprak köleleri ya da özgürlüklerinden dolaylı olarak yoksun insanlar üzerindeki egemenliğini de sokmaksızın nasıl varılabilirdi? Geniş bir tarımsal işletme için kendisine olsa olsa ailesinin güçlerinin eklenebileceği bir birey gücünün ne önemi olabilmiştir ve ne önemi olabilirdi? Toprağın işlenmesi ya da bu toprak üzerinde ekonomik egemenliğin bireyin doğal güçlerini aşan bir ölçüde genişlemesi, şimdiye değin tarihte ancak toprak üzerinde egemenlik kurulmasından önce ya da onunla aynı zamanda insanın kullaştırılması gerçekleştirildiği için olanaklı olmuştur. Evrimin daha sonraki dönemlerinde bu kulluk yumuşadı. Yüksek uygarlıklı devletlerdeki güncel biçimi, polis egemenliği tarafından az çok keyfe bağlı bir biçimde yönetilen bir ücretliliktir. Kendini toprağın genişletilmiş egemenliğinde ve büyük toprak mülkiyetinde gösteren o bugünkü zenginlik türünün pratik olanaklılığı, demek ki bu ücretliliğe dayanır. Doğal olarak bütün öteki bölüşüm zenginliği türlerinin de tarihsel olarak benzer bir biçimde açıklanmaları gerekir ve insanın dolaylı bir biçimde insana bağımlı olması olgusu, bugün en gelişmiş ekonomik durumların temel özelliğini oluşturan bu olgu, kendi başına değil ama yalnızca daha önce var olmuş dolaysız bir kulluk ve dolaysız bir sömürünün biraz değişikliğe uğramış bir kalıtı olarak anlaşılıp açıklanabilir. Bay Düring böyle der. Tez: doğanın insan tarafından egemenliği, insanın insan tarafından egemenliğine dayanır. Kanıt: toprak mülkiyetinin geniş alanlar üzerinde değerlendirilmesi her zaman ve her yerde yalnızca köleler aracıyla gerçekleşmiştir. Kanıtın kanıtı: büyük toprak sahibi ailesiyle birlikte ve hiç köle olmadan toprağının ancak çok küçük bir parçasını işleyebileceğine göre kölesiz büyük toprak sahipleri nasıl var olabilir?